Rut 3. bölüm 10. ayetteyiz. Kaynana Naomi bir gün Rut'a, "Kızım, iyiliğin için sana rahat edeceğim bir yer aramam gerekmez mi?" dedi. "Hizmetçileriyle birlikte bulunduğum Boaz akrabamız değil mi? Bak şimdi, bu akşam Boaz harman yerinde arpa savuracak. Yıkan, kokular sürün, giyinip harman yerine git. Ama adam yemeği içmeyi bitirene dek orada olduğunu belli etme. Adam yatıp uyuduğunda nerede yattığını belli. Sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Ne yapman gerektiğini o sana söyler." Rut ona, "Söylediğin her şeyi yapacağım," diye karşılık verdi. Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı. Boaz yiyip içti, keyfi yerine geldi. Sonra harman yığınının dibinde uyumaya gitti. Rut da gizlice yaklaştı. Onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldırıp yattı. Gece yarısı adam ürktü. Yattığı yerde dönünce ayaklarının dibinde yatan kadını gördü. Ona, "Kimsin sen?" diye sordu. Kadın, "Ben kölen Rut'um," diye yanıt verdi. "Kölenle evlen, çünkü sen yakın akrabamızsın," dedi. Boaz, "Rab seni bereketlesin, kutsasın kızım," dedi. "Bu son iyiliğin ilkinden de büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun, gençlerin peşinden gitmedin," diyor Rut kitabının 3. bölüm ilk 10 ayetinde. Diğer bir deyişle Rut'a şöyle diyordu Boaz: "Buraya ilk geldiğinde senin koca arayan biri olmadığını hemen anlamıştım." Evet, Rut sakin ve sessiz bir kişiliğe sahip olarak çevresinde çok güzel bir izlenim bırakmıştı. Ve şimdi Boaz'dan yakın akrabalık görevini üstlenmesini istiyordu. Boaz buna dünden razıydı. Zaten onu çok sevmişti. Ona aşık olmuştu. Rut Boaz'dan bu görevi üstlenmesini çok tatlı bir dille, güzel bir yolla açığa vurmuştu. Eğer Rut isteseydi Boaz'ı mahkemeye dahi verebilirdi. Musa peygamberin getirdiği şeriat hükümlerine göre Rut, şehrin ihtiyarlarını bir araya çağırabilir ve doğrudan doğruya Boaz'a kendisi için akrabalık görevini yerine getirmesini isteyebilir. Böylece bu durum yasallık kazanabilirdi. Ama Naomi işi buraya kadar getirmeye gerek duymadı. Çünkü Boaz'ın bu görevi üstleneceğini biliyordu. Bu nedenle Boaz'ı yasal yolla zorlamanın bir anlamı ve gereği yoktu. Yapacağı tek şey bunu gidip Boaz'a anlatmak ve belli etmekti. İşte bu nedenle Rut Naomi'nin yanından kalktı. Geceleyin Boaz'ın tarlasına gidip harman yerinde Boaz'ın yanına giderek istediğini söyledi. Zaten Boaz'ın duymak istediği şey de buydu. Rut'u karısı olarak görmek istiyordu. Şimdi harekete geçebilirdi. Rut'u kendisine karı olarak alabilmek için gerekli hazırlıklara başlayabilirdi. Çünkü Rut bu hareketiyle onu açıkça evlenme teklifi götürmüştü. Şükrolsun bizim de bir kurtarıcımız var ve onunla olan ilişkimiz bir sevgi ilişkisi benzerliğindedir. O bizi çok sevdi ve bizi içinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtarabilmek için kendisini feda etti. Bizim için ölen, bizi seven ve bugün halen yaşayan bir kurtarıcımız var olduğunu bilmek ne güzel, ne büyük bir şeydir. Şimdi Boaz'ın Rut'a söylediklerine dikkat edin. "Ve şimdi korkma kızım, her istediğini yapacağım. Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor," diyor 11. ayet. Yahudi şeriatı Muavlı bir kimseye kapılarını kapadığından bu genç kadın Rut normal şartlarda Betlehem'de dışlanmış biri olurdu. Muaplılar ve Ammon oğullarının Rabbin cemaatine, Yahudi toplumuna giremeyeceği Rut'a daha önce anlatılmıştı. Evet, Muab ülkesindeki Naomi Rut'a İsrail'e gittiğinde asla evlenemeyeceğini ve toplum tarafından dışlanabileceğini söylemiş ve Rut tüm bunlara razı olmuştu. Betlehem'e geldiğinde de tüm Betlehem halkının gözü Rut'un üzerinde olmuş olmalıydı. Rut'la ilgili olarak sokak aralarında kadınların ne gibi dedikodu yaptıklarını bilmiyorsak da başlangıçta Rut'u çok dikkatle incelemiş olmalıydılar. Belki bazıları Rut'un zaman içerisinde oğulları arasından kendisine koca ayarlayabileceğini düşünmüşlerdi ama daha sonra Rut'un kişiliğini daha yakından gördükten sonra düşüncelerini değiştirmişler ve Rut'la ilgili iyi şeyler söylemeye başlamışlardı. Yani Rut çevresinde çok iyi bir izlenim bırakmıştı. Tüm Betlehem halkı Rut'un iffetli, güzel ve akıllı bir kadın olduğunu anlamıştı. Boaz sözlerine şöyle devam etti. Yakın akrabanız olduğum doğrudur ama benden daha yakın biri var. 12. ayet. Boaz bunu nasıl biliyordu? Sanırım bu konuda bir araştırma yapmıştı bile. Rut yeşil ışık yakar yakmaz Boaz harekete geçmeye çoktan hazırlıklıydı. Sadece Rut'un bu işaretini bekliyordu. Ama Rut'la Naomi'ye kendisinden daha yakın başka bir akrabasının var olması onun elini kolunu bağlıyordu. Bu diğer akrabanın Boaz'dan daha varlıklı olabileceği mümkündür. Belki de Harman'daki o 6 haftalık süre içerisinde Boaz'ın Rut'a, Rut ben sana yakın akrabalık görevini yapmak istiyorum dediğini farz edelim. Rut da buna karşılık olarak teşekkür ederim, ben bu iş için seni düşünmüyorum demiş olsun. Zaman gelince o diğer adamı isteyeceğim, o daha zengin birisi. Yakın akrabalık görevini yapmasını ben ondan isteyeceğim. Zavallı Boaz, Rut'un bu sözleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olmalı. Artık Rut'tan kendisi için bir işaret beklemek zorunda kalacaktı. Evet, Rut, Boaz'a bu teklifi götürdüğü zaman Boaz ilk olarak Rut'a şunu söyler. Şimdi sorun, sana benden daha yakın bir akrabanın var olmasıdır. O bu konuda benden önceliklidir. Bu teklifi ilkin ona götürmeliyiz. Yani ilkin, bu diğer kişiyle ilgili konunun halledilmesi gerekmekteydi. Öyle zannediyorum ki bu diğer adam büyük bir ihtimalle Naomi'nin kocası Elimelek'in erkek kardeşiydi. Yani Rut'un ilk kocasının amcası. Bu nedenle Boaz Rut'a evet ben akrabalık görevini yerine getirmek istiyorum ama ilkin bakalım bu diğer adam bu konuda neler diyecek. Gidip ona söylememiz gerekir diyor. Geceyi burada geçir. Sabah olduğunda eğer adam senin için akrabalık görevini yaparsa ne ala. Varsın yapsın ama o akrabalık görevini yapmak istemezse yaşayan Rabbe ant içerim ki bu görevi ben üstlenirim. Sen sabaha kadar yat diyor Rut 3. bölüm 13. ayette. Diğer bir deyişle Boaz, diğer adam akrabalık görevini yapmak isterse o zaman ne yapabileceğini bilmiyordu. Ama diğer adamı devre dışı bırakmayı umduğu bir plana göre hareket edecekti. Boaz burada yakın akrabalık görevini tekrar tekrar vurguluyordu. Bu sözcük İbranice'de goel sözcüğüydü ve yakın akraba anlamındadır. Bu görevi üstlenecek olan kişi Rut'un mal ve mülkünü kurtaracaktı. Çünkü ölen kocasından kendisine kalan mirası ancak bu yolla sahip olabilecekti. Evet, Rut'u kurtaracak olan kişi olacaktı bu. Boaz Rut'a sabah oluncaya kadar beklemesini söylüyordu. Rut'un gecenin karanlığında Betlehem'e dönmesini istemiyordu. O günün yolları bugünün yolları gibi güvenli, emniyetli değildi. Kutsal kitapta hakimler devriyle ilgili anlatılanları okursak, güvenli olmadıkları için insanların ana yollarda yolculuk yapmadıklarını, bunun yerine ara yollardan gittiklerini öğreniyoruz. Burada Boaz, Rut'u evine gece yarısı göndermemekle onu bir anlamda koruyordu. Böylece Rut sabaha kadar Boaz'ın ayakları dibinde yattı. Ama ortalık insanların birbirini seçebileceği kadar aydınlanmadan önce kalktı. Çünkü Boaz Harman yerine kadın geldiği bilinmemeli demişti diyor 14. ayet. Bunun nedeni yine belliydi. Boaz bunun diğer akrabasının bilmesini istemiyordu. Eğer diğer adam Boaz'ın Rut'u kendisine karı olarak almak istediğinden haber olsaydı bu durum Boaz'ın hemen devre dışı bırakılmasıyla sonuçlanabilirdi. Boaz bu durumu kendi başına çözümlemek istiyordu ve hemen harekete geçecekti. Boaz Rut'a sırtındaki şalı çıkar, aç dedi. Rut şalı açınca Boaz içini 6 ölçek arpa boşaltıp onun sırtına yükledi. Sonra Rut kente döndü diyor 15. ayet. Diğer bir deyişle Boaz Rut'a cömert bir armağan veriyordu. Rut geri dönünce kaynanası nasıl geçti kızım diye sordu. Rut Boaz'ın kendisi için yaptığı her şeyi anlattı 16. ayet. Sanıyorum Rut Boaz'ın yanına gitmekte biraz isteksizdi. Belki de Naomi'ye şöyle diyordu. Hayır Ben Boaz'ı yakın akrabalık görevini yapmaya çağırmak istemiyorum. Daha biz buraya gelmeden önce sen bana, ben buraya gelirsem kimsenin benimle ilgilenmeyeceğini söylememiş miydin? Ben onlar için bir Muavlı yabancıyım. Boaz'ın yanına gidip onu istediğimi nasıl söylerim? Buna karşılık olarak belki de Naomi Ruth'a şu karşılığı vermişti. Bak dinle beni. Ben Boaz'ın sende gözü olduğunu, seni sevdiğini ve seninle evlenmeye dünden razı olduğunu adım gibi biliyorum. Bu nedenle sen benim dediğimi yap. Yeter. Kim bilir Naomi Ruth'u Boaz'ın yanına göndermek için belki de onu kapıya kadar uğurlamıştı. Bu nedenle ertesi sabah Ruth eve geri dönünce Naomi nasıl geçti kızım diye soruyordu. Diğer bir deyişle ona bayan Boaz mısın? Nasıl işler yolunda gitti mi diye soruyordu. Tabii ki işler yolunda gitmişti. Sonra ekledi. Kaynanana eli boş dönme diyerek bana bu 6 ölçek arpayı da verdi. Naomi kızım bu işin ne olacağını öğreninceye kadar evde kal dedi. Çünkü Boaz bugün bu işi bitirmeden rahat edemeyecek. Rut 3. bölüm 17 ve 18. ayetler. Naomi Ruth'a sen otur dinlen ve bekle diyordu. Bundan sonra ne yapılacaksa hepsini Boaz yapacaktır. Ruth'a beklemek düşüyordu. Kurtarıcılık görevi Boaz'ın üzerindeydi ve bunu yerine getirecekti. Değerli kardeşim, senin de bugün güvenebileceğin, kurtarıcımdır diyebileceğin bir kurtarıcın var mı? İsa Mesih dünyanın kurtarıcısıdır. O seni de kurtarmak, özgür etmek istiyor. Günahlı insanlığın kurtulması için ne gerekiyorsa bütün bunların hepsini o yerine getirdi. Sen ve ben hepimiz onun yani İsa Mesih'in rahatına girmeye davet edildik. Çünkü kurtuluş işi tamamlanmış, hazırlanmıştır. Hatırlayacaksınız başkahin olarak yaptığı duasında İsa Mesih Baba Tanrı'ya şöyle seslenmişti. Yapmam için bana verdiğin görevi tamamladım. Bu görev İsa'nın çarmıh üzerinde tamamlamış olduğu kurtuluş göreviydi. O çarmıh üzerindeyken tamam oldu demişti. Tamam oldu diye bağırdığı zaman senin ve benim kurtuluşumuzun tamam olduğunu söylüyordu. O sizin ve benim günahlarımızın karşılığını son kuruşuna kadar ödediği için kurtuluşumuza kendi açımızdan hiçbir katkıda bulunamayız. Kurtulabilmemiz için ne gerekiyorsa bütün hepsini bizim yerimize İsa Mesih yapmıştır. İnsanın günahlarından kurtulması işi İsa Mesih'in görevidir. O bu alanda tek yetkili, tek uzmandır. Bizler onun hazırlayıp sunduğu kurtuluşa sadece iman yoluyla sahip olabilir, onun huzuruna ancak bu yolla girebiliriz. Onun huzuruna, rahatına girmiş olan bir kimsenin yüreğine sonsuz bir huzur ve rahatlıkta girecektir. Bu nedenle sevgili kardeşim, günahlarından kurtulmak için kendi gücüne, dindarlığına, iyiliklerine, sevaplarına sakın güveneyim deme. Kurtuluş yaptığımız sevap işleriyle değil, bu işlerle kazanılmaz. Kurtuluş bir armağandır. Bu armağanı satın alamayız. Sadece iman yoluyla kabul edebiliriz. Hepimiz, evet hepimiz ruhsal anlamda iflas etmiş kişileriz. Elimizde avucumuzda hiçbir şeyimiz kalmamış. Yeniden bir şeyler elde etmek istiyorsak İsa Mesih'e gelmemiz gerekecektir. Çünkü borçsuz, suçsuz olan tek kişi odur. Pavlus'un Galatyalılar mektubunda sözünü ettiği haçın tökez oluşu, çarmıhın tökez oluşu budur. Çünkü birçok insan halen kendi dindarlıklarına, kendi iyilik ve sevaplarına güvenmektedirler. Hangi ulustan, hangi dinden gelirseniz gelin, bir günahlısınız. Günah sevapla temizlenmez. Bu nedenle boşuna kürek çekmeyin. Hazırlanmış olan ve bizlere armağan olarak sunulan bu kurtuluş armağanını siz de kabul edin. Bazıları iyi bir imanlı topluluğuna katılıyorsa kurtulduklarını sanıyorlar ama böyle bir şey yok. Kutsal yazılar böyle bir şey öğretmez. Kurtuluş için şahsen her insanın Mesih'e başvurması gerekmektedir. Mesih'in dışında kurtuluş yoktur çünkü kurtarıcı İsa'dır. O insanlığı günahlarından, sonsuz ölüm ve cehennem yargısından kurtarabilmek için haç üzerinde can verdi, kutsal kanını akıttı. İsa'nın Yuhanna 3. bölüm 14-15'te kendisiyle ilgili olarak söylediği gibi, Musa'nın çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi, insanoğlunun da, yani İsa'nın da böylece yukarı kaldırılması, çarmıha çakılması gerekmektedir. Böylece ona iman eden kimseler yok olmasınlar ama sonsuz yaşama sahip olsunlar. Tanrı'nın bizi kurtarması, İsa'nın çarmıh üzerinde sizin ve benim için gerçekleştirmiş olduğu kurtarış işine dayalıdır. İsa'nın yaklaşık 2000 yıl önce yeryüzüne bir insan olarak gelmesinin nedeni budur. İncil'de İbraniler Mektubu'nun 10. bölümünün 5. ayetinde "Benim için bir beden hazırladın" sözü yazılıdır. Tanrı kurban ve sunular istemiyordu artık. Eski antlaşma döneminde sunulan bütün kurbanlar insanlığı kurtarmak için yeryüzüne gelecek olan gerçek kurbana İsa Mesih'e işaret ediyordu. Biz İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eder, onun yaptıklarına iman edersek kurtuluyoruz. Gerçekten o bizim kurtarıcımızdır. Bizi kendi imanımız dahi kurtaramaz. Kurtaran sadece İsa'nın kendisidir. Ünlü bir vaizin dediği gibi, seni kurtaran Mesih'e bağlanman değil, Mesih İsa'nın ta kendisidir. Seni kurtaran Mesih'teki sevincin değil, Mesih'tir. İsa Mesih'in kanı ve kayrası budur bizi kurtaran. Göreceği gibi iman, sadece Mesih'in bizim için hazırlayıp tamamladığı kurtuluşu yakalayacak, tutacak olan bir araçtır. Bugün siz İsa'ya ya güveniyorsunuz ya da güvenmiyorsunuz. Bunun ortası yok. İsa'ya bir peygamber olarak inanmak da yeterli değildir. Tamam, o aynı zamanda bir peygamberdir ama peygamberden de öte kurtarıcıdır. Tanrı'nın sözüdür, Tanrı'nın ruhudur, Tanrı ile aynı özdendir. Kurtuluş işte kurtarıcının ellerinde bir paket olarak hazırlanmış duruyor. Bu hediye paketini ya kabul edecek ve böylece kurtulacaksınız ya da benim İsa'ya ihtiyacım yok, benim kendi dinim, inancım, kitabım var diyerek mahve gideceksiniz. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Evet, böylece Rut kitabının 3. bölümünü de tamamlamış bulunuyoruz. Naomi Rut'a, yani kaynana Naomi, gelini Rut'a bu bölümün ayetinde Boaz'la ilgili olarak adam bugün işi bitirmeyinceye kadar rahat etmeyecektir demişti. Yani işi bitirecektir. Ve yine Naomi Rut'a sen otur bekle demişti. Ve yine Naomi Rut'a sen otur bekle demişti. Sizin için yapacak başka bir şey yoktur zaten. Ondan kurtarıcınız, yani Mesih'ten kurtarıcınız olmasını istemeniz onun sizden beklediği tek şeydir. Gerisini Rabbin kendisi yapacaktır. Sizin yapmanız tek şey onun sunduğu bu kurtuluşu kabul etmektir. Bunu yaptığınızda o sizi kesinlikle kurtaracaktır. Çünkü kurtarıcı kendisidir.